Ayrım 38.
Öte yandan parti hükümetle ülke arasında dolaysız ve sürekli bir bağ kurar. Otoriter rejimlerin karşılaştıkları başlıca güçlük, liderlerin daima kütlelerden kopmalarıdır. Bir demokraside seçim, liderlere kütlelerin kanaatlerini öğrenme ve onlar karşısındaki durumlarını zaman zaman kontrol etme olanağı verir. Diktatörlükte bu siyasal pusula yoktur. Liderler gitgide halktan kopma, onunla bütün teması kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Göze girebilmek için kendilerini pohpohlayan ve aldatan astlarla sarıldıkça bu tehlike büsbütün artar. Polis raporları hükümeti yönetilenlerden ayıran bu demir perdeyi kırabilecek güçte değildir. Oysa tek parti bütün ülkeye, bütün halk tabakalarına, bütün sosyal çevrelere dağılmış binlerce hücre ve ocağı ile bu kopmayı önler. Hükümet daima kütlelere kulak verir. Halkın kendisi hakkındaki kanaatlerini, bu kanaatlerdeki değişimleri ve evrimi öğrenebilir. Dolayısıyla davranışını buna uydurabilir. Bir yandan da kendisi bu kanaatlere şekil verebilir. Çünkü temas sadece aşağıdan yukarıya, halktan liderlere doğru değil, aynı zamanda yukarıdan aşağıya, liderlerden halka doğrudur. Tek parti hem alıcı hem verici ödevi gören radyo istasyonları gibi liderlere ülkenin sesini, ülkeye de liderlerin sesini duyurur. Tepeye tabandaki tepkileri bütün çeşitliliğiyle öğrenme olanağı veren piramitsel yapı, tabana da tepenin direktiflerini her çevreye uygun bir açıklamayla birlikte alma olanağı sağlar. Parti hükümete halkın kanaatini bildirir, halka da hükümetin kararlarını anlatır. Partiyi meydana getiren iman sahipleri, parti topluluğu dışında kalan gevşeklere canlılık aşılar. Bunların kendileri de birey olarak halkın arasında bulunduklarından, eylemleri çok daha etkindir. Memurlar ya da resmi propagandacılarsa, yönetilenlerden ayrılmış durumda oldukları için aynı sonucu sağlayamazlar. Partinin etkinliği, onun iki yönlü niteliğinden ileri gelir. Parti hem devlet kararlarını içeriden öğrenip bunlara tam olarak bağlı kalabilecek bir devlet organı, hem de halkın tepkilerini kendi içlerinde ve yakın çevrelerinde duyup bunları liderlere anlatabilecek bir vatandaş topluluğudur. Tek partinin hasımları ise bu idealleştirilmiş tasvirde düzeltmeler yaparlar. Onlara göre parti çok eski bir sosyolojik tipin, müstebidin diktatörlüğünü güçlendiren hassa ordusu, yeni bir çeşididir. Burada söz konusu olan bir elitin seçilmesinden çok yararlandığı özel lütuflarla, maddi avantajlar, yönetim görevleri üzerinde tekel, diğer vatandaşlardan daha geniş özgürlükler ve yetkiler ve benzeri, rejime bağlanan ayrıcalıklı bir sınıf yaratmasıdır. Uygulamada partiye girebilmenin ya da ortada kalabilmenin kriteri, kişisel liyakatten ya da komuta yeteneğinden çok diktatöre karşı sadakattir. Tek parti üyelerinin elde ettikleri avantajlarla diktatöre bağlı bir mahiyet haline gelme eğilimindedir. Yenilik bütün istibdat rejimlerinde ortak olan bu mahiyetin varlığında değil, sadece onun teknik örgütlenişindedir. Halkla hükümet arasındaki temasa gelince, tek partinin hasımları bunu inkar etmemekte, fakat aşağıdan yukarıya doğru çok sınırlı bir mahiyet taşıdığını kabul etmektedirler. Parti disiplini, liderin putlaştırılması ve parti içinde baş gösteren kendini beğenmişlik, üyelerin kısa zamanda kütlelerden kopmalarına ve kütlelerin gerçek tepkilerini göremez olmalarına yol açar. Üstelik tabanın gerçeği görebileceğini farz etsek bile, hiyerarşinin bütün derecelerindeki yaranma zorunluluğu, bu gerçeğin yukarı iletilirken tahrife uğramasını kaçınılmaz kılar. Militanlar kendilerini parti sloganlarından kurtarmaya gayret ettikleri takdirde, her şeye rağmen gerçeğin farkına varabilirler. Fakat en basit bir ihtiyat onları durumu yöresel liderlerine iletirken gerçeği tahrif etmeye iter. O da bölge şefine raporunu verirken aynı sebeplerden dolayı yeni bir tahrifte bulunur. bölge şefi raporları merkeze sunulmak üzere düzene sokarken bir tahrif daha vuku bulur. Merkez aynı zamanda devlet başkanı olan parti liderine durumu izah ederken yeni bir tahrif daha ortaya çıkar. Kısacası lider neredeyse Versailles'daki 14. Louis kadar halktan kopmuş durumdadır. Gerçek temas yukarıdan aşağıya doğru kurulur. Partinin temel rolü, diktatörün emirlerini halk arasında yaymaktan ve hükümetin propagandasını yapmaktan ibarettir. Partinin gerçekten en orijinal olan yanı da budur. Bu hassa ordusu gücünü eski müstebitler gibi mızrak ve kargıdan değil, propagandadan alır. Tek parti yığınları etkilemede kullanılan modern tekniklerden ayırt edilemez. O en mükemmel bir propaganda organıdır. Tek parti kamuoyunu kalıba sokmak, şekillendirmek, örgütlendirmek, yöneltmek ve yönetmek bakımından hayranlığa değer bir araçtır. Fakat ikna ve sabit fikir aşılama her zaman kâfi gelmediğinden bunların yanında casusluk ve tenkile değer verilir. Parti bir propaganda organı olduğu kadar bir polis organıdır. Bu da partinin aynı derecede orijinal bir yanını meydana getirir. Hafiyelik ve ihbarcılık iyi bir militanın iki asli ödevidir. Partinin kendi örgütü de ona her şeyi gözetleme olanağı verir. Bütün apartman hücrelerinin ödevi, ora sakinlerinin sadakatini kontrol etmek, şüphelileri tespit ve ihbar etmektir. Parti bir terör aracıdır. Ayrıca dış terörle iç terör arasında da bir ayrım yapılabilir. Birincisi bütün vatandaşların parti üyelerince gözetim altında bulundurulması demektir ki, bu tüm ulusun sadakatini garantiler. İkincisi ise parti üyelerinin birbirleri tarafından karşılıklı olarak gözetimidir. Bu da siyasal elitin sadakatini sağlar. İç terör zaman zaman dış terörden daha sert görünür. Parti üyesi olmak insana daima huzur getirmez, tam tersine. Her şeye rağmen bu tasviri fazla mübalağa da etmemek gerekir. Çağdaş totaliter devletlerin büyük kısmında polis fonksiyonları, partiden ayrı bir takım organlarca OVRA, Gestapo, MVD ve benzeri yürütülür. Parti genel gözetim ve aykırı düşüncelilerin izlenmesi konularında bu organlarla işbirliği yapmakla beraber onların içinde erimez. Aynı uzmanlaşma hiç değilse Almanya'da, burada Propaganda Bakanlığı partiden ayrıydı, propaganda konusunda da kendini göstermektedir. Sovyet Rusya'da ise agitprop, kışkırtma ve propaganda partinin temel faaliyetleri arasındadır. Tek partinin orijinalliği taraftarlarınca çoğu zaman mübalağa edilse bile hasımlarının da bu orijinalliği olduğundan önemsiz görmemeleri gerekir. Tek partinin hasımları sistemin savunucuları tarafından ona resmen izafe edilen fonksiyonların pluralist bir demokraside bütün partilerin yerine getirdikleri fonksiyonlardan mahiyetçe farklı olmadığına işaret etmektedirler. Pluralist partilerde aynı şekilde bir siyasal elit yetiştirme ve halkla iktidar arasında bir temas kurabilme amacını güderler. Ancak partinin tekliği bu fonksiyonların yerine getiriliş tarzını baştan aşağı değiştirir. Bu tekel de çeşitli şekillerde meşrulaştırılır. Tek parti rejimlerinin hepsi bu konuda aynı doktrini kabul etmezler. Bazıları tek partide ulusal birliğin, diğerleri de sosyal birliğin yansısını görürler. İlk izah tarzı faşist ya da muhafazakar teorilere özgüdür. Bunlara göre demokratik pluralizm, özel çıkarlar arasındaki mücadele yüzünden genel menfaatin bozulmasına, halkın tümünün menfaatlerinin şu ya da bu zümrenin özel amaçları ile ilgili çekişmelere feda olunmasına yol açar. Ünlü bir benzetmeyi biraz değiştirerek, kırık partiler aynasında vatan tanıyamaz olur demek mümkündür. Bu genel tutumun biri teorik, diğeri pratik olmak üzere iki temel nedeni vardır. Birincisi büyük ölçüde Rousseau'dan ve onun özel kolektif iradelere bölündüğü takdirde bozulacak olan genel irade anlayışından doğmaktadır. 1789 insanları ara kuruluşlara güvensizlik besliyorlardı. Bunların partiler çokluğunu da kabul etmeyecek olduklarına şüphe yoktur. İkinci neden olgusal kanılara dayanmaktadır. Bu pluralizm yöneticilerin kamu iyiliğini izlemelerine engeldir. Oysa kamu iyiliği yöneticilerin en yüce amacı olmalıdır. Bir ülkede partiler mevcut olduğu takdirde er geç bir partiye girip partiler oyununa katılmaksızın, kamu işlerine etkin şekilde karışmanın imkansızlaşacağı bir fiili durum ortaya çıkacaktır. Kamu işlerine karşı ilgi besleyen herkes bu ilgisinin etkili olmasını ister. Böylece kamu iyiliğini kendilerine dert edinmiş olanlar ya bu düşüncelerinden vazgeçip başka bir şeye yönelirler ya da parti değirmeninden geçerler. Bu durumda da kamu iyiliğini bir yana bıraktıracak başka bir takım kaygıları olur. Dipnot, Simon Weil, Louis Vallon'dan naklen, Le Dilemme Français, Fransız Halk Topluluğu Propaganda Yayını, 1951. Gerçekte bu iddialar bir tek partinin kurulmasından çok bütün partilerin kaldırılmasına yönelmiştir. Temelinin tamamen farklı oluşuna rağmen komünist doktrin bakımından da aynı şey söylenebilir. Burada tek parti, Marksist doktrinin ve Sovyetler Birliği'nin yapısının doğal sonucudur. Marksist doktrinin partileri ideolojik gruplar olarak değil, çeşitli sosyal sınıfların siyasal ifadeleri olarak gördüğünü yukarıda belirtmiştik. Daha açık söylemek gerekirse ideolojik karakter, sosyal karaktere oranla ikinci derecededir. Çünkü ideolojiyi belirleyen ekonomik ilişkiler ve bunların doğurduğu durumlardır. Öte yandan Rus liderleri Rusya'da sınıf farklarının ortadan kaldırıldığını, Marksist sınıfsız toplum ya da tek sınıflı toplum modelinin gerçekleştiğini kabul etmektedirler. Dolayısıyla partiler çeşitliliğinin varlık nedeni artık mevcut değildir. Komünist tek parti doktrini şöyle bir kıyasla özetlenebilir. A. Her parti bir sosyal sınıfın siyasal ifadesidir. B. Halen Sovyetler Birliği tek sınıflı bir toplumdur. C. Öyleyse Sovyetler Birliği'nde ancak bir tek parti sistemi mevcut olabilir. Doğrusu istenirse bu katı formül komünist parti anlayışını bir parça değiştirmekte ve sınıfsız toplumla tek sınıflı toplumu bir tutmak suretiyle bir kelime oyunu yapmaktadır. Sosyal sınıf kavramı bir farklılaşmayı içerir. Doğru ve Marksizme uygun olan ancak sınıfsız toplum terimidir. Oysa bu durumda kıyasın küçük önermesi ve sonucu farklı olacaktır. B. Halen Sovyetler Birliği sınıfsız bir toplumdur dendiği takdirde, C. Öyleyse Sovyetler Birliği'nde hiçbir siyasal partinin mevcut olmaması gerekir, sonucuna varmak lazım gelecektir. Marx ve Lenin'in doktrininde parti bir sınıfın diğer bir sınıfa karşı savaş örgütüdür. Artık sınıflar mevcut değilse savaşın da mevcut olmaması ve bu örgütün faydasız hale gelmiş bulunması gerekir. Ancak Rus tek parti anlayışı bu kadar statik ve kesin olmayan bir duruma dayanır. Bu görüş, burjuvazinin ve sömürücüler sınıfının ortadan kaldırılmasından sonra Sovyetler Birliği'nde artık sınıfların mevcut olmadığını, fakat bunların henüz tamamen yok edilemediklerini ve tekrar canlanabileceklerini, dolayısıyla bu konuda sert ihtiyat tedbirlerinin alınması gerektiğini kabul etmektedir. İşte işçi sınıfının rakiplerini yok etme çabasındaki savaş organı olan Komünist Parti'nin bu rakiplerin yeniden güçlenmelerini önleyecek bir gözetim organı olarak muhafaza edilmesinin sebebi budur. Tek partinin başka bir meşruluk kaynağını Manoilescu, çağdaş otoriter devletlerin siyasal tarafsızlık ilkesini terk etmelerinden çıkarmaktadır. Tarafsız devletin yerini ideallere sahip devlet, bir inancı, bir ahlaki ya da etik sistemi tecessüm ettiren devlet almıştır. Tarafsızlık sisteminde partiler çokluğu doğaldır. Devlet bütün ahlak sistemlerine, bütün ideallere, dolayısıyla bunlardan birini savunan bütün partilere karşı saygılıdır. Onun rolü bunlar arasındaki rekabetin koşullarını kararlaştırmaktan ve içlerinden birinin diğerlerini yutmasını önlemekten ibarettir. Oysa devletin kendisi belli bir etik sisteme bağlandığı takdirde durum şüphesiz çok farklı olacaktır. Bu durumda devlet ancak kendi etik sistemini savunan partiyi kabul edebilir. Çünkü diğerleri artık devlet içinde değil, devlete karşı, onun tecessüm ettirdiği değerlere karşı mücadele etmektedir. Bu a priori uslamlama, bir takım gerçek olgulara da uygun gibi görünmektedir. Pluralizmin ancak tarafsızlıklarını ilan eden demokratik rejimlerde mevcut olduğu doğrudur. Tek partinin genellikle bu tarafsızlığı reddeden ve bir doğmaya bağlılıklarını açığa vuran devletlerde işlediği de bir gerçektir. Tek partinin gelişimi, devlet dinlerinin çağdaş dünyada aldıkları yeni biçim altında tekrar doğuşlarıyla düşümleşmektedir. Burada bir devlet dininden çok bir din devleti söz konusudur. Devlet konusu ve ereği kendi dışında kalan bir dış ve üstün inanca bağlanmamaktadır. Bu konu ve bu erek devletin kendisidir. Bununla birlikte bazı tek partiler ideallere sahip olduklarını ileri sürmeyen tarafsız devletlerde, örneğin Türkiye, doğmuşlardır. Öte yandan demokratik rejimlerin tarafsızlığı da çoğu zaman mübalağa edilmektedir. Demokrasi bir etik sistemden yoksun değildir. O da diğerleri gibi bir etik sistem olan liberal etiği savunmaktadır. Pluralist sistemde partiler ancak mücadeleleri teknik alanda sınırlı kaldığı ölçüde kurallara uygun olarak işleyebilmişlerdir. Bunlar dinsel ya da ahlaki karakter aldıkları takdirde aralarındaki mücadele çığırından çıkmakta ve pluralizm tehlikeye düşmektedir. Ancak ideallere sahip devletlerde de pluralizmi yasaklayıcı bir şey yoktur. Sovyetler Birliği'nde ağır ve hafif sanayi arasındaki rekabet, rejim istemiş olsaydı pekala bir partiler mücadelesi haline gelebilirdi. Manilescu, deneylere uymayan, çok dar ve katı bir siyasal parti anlayışından hareket etmektedir. Kendisi Marksist sınıf parti kavramını nazara almayarak, liberal ideoloji parti kavramına fazlasıyla bağlanmaktadır. Faşist ve komünist tek partiler. Tek partinin genel bir tasviri müphem kalmak zorundadır. Bu konuda biraz daha açıklığa kavuşmak istiyorsak, faşist tipte tek partilerle komünist tipte tek partiler arasındaki temel karşıtlıkla karşılaşırız. Burada her şeyden önce bu kitabın çerçevesini aşan doktriner karşıtlık söz konusudur. Komünizmin iyimserliği ile faşizmin kötümserliği arasındaki farka daha önce işaret etmiştik. Komünist felsefe doğrudan doğruya aydınlanma çağı felsefesinin ve ilerleme inancının mirasçısıdır. Marksizm, altın çağın, sınıfsız toplum çağının, insanın insan tarafından sömürülmesinin sona ermesi çağının, refah ve mutluluk çağının önümüzde olduğunu ispatlama eğilimindedir. Yarının şarkısı, Gabriel Perry'nin bu sözleri komünizmin tipik ifadesidir. Oysa bir faşist için şarkı daha çok düne, eski günlere aittir. Kaybolmuş bir geleneği yeniden bulmamız, kurumuş kaynaklara yeniden dönmemiz şarttır. Altın çağ gerimizde kalmıştır. Yahut da bir altın çağ hiç olmamıştır. Faşizm tutucu ve gerici bir felsefeyi benimsemediği takdirde bir devri daim felsefesine bağlanır. Yarın dünden daha iyi olacak değildir. İnsan her zaman aynıdır. Çark, nasyonal sosyalistlerin gamalı haçı ile temsil olunan güneş çarkı dönmektedir. Komünistler Rousseau'nun eski doktrinini alıp onu biraz gençleştirirler. İnsan iyi olarak doğar, onu bozan kapitalizmdir. Faşistler insanın doğadan kötü olduğu ve ancak toplumun onu uygarlaştırabileceği inancındadırlar. Şüphesiz dahiler, kahramanlar, azizler, seçkinler, çağdaşlarına daha çok şey verebilecek esrarlı gücü elde etmiş olanlar bunun dışındadır. Faşizm bireyi hem aşağı görür hem yüceltir. Yani alelade insanı aşağı görür, üstün insanı yüceltir. Komünizm ise alelade insanlara inanır. Nitekim başlangıçtaki saf durumunda üstün insanlara inanmamıştır. Marksizm, tarihin akışı üzerinde bireylerin yaptığı etkiyi küçümseme eğilimindedir. Ancak bu konuda komünizm büyük bir değişime uğramış, Lenin ve Stalin kültü, ölü firavunla yaşayan firavuna tapma, onu faşizme yaklaştırmıştır. Her şeye rağmen Marksizm, faşizmin elitlere, yönetici kadrolara, şeflere karşı gösterdiği doğal eğilimden uzaktır. Parti yoluyla yeni bir yönetici sınıf yaratırken bile bunu sadece bütün proletaryanın en bilinçli, en inançlı ve en aydın kesimi olarak düşünmektedir. Aristokratik mahiyetteki faşizm karşısında komünizm ana hatlarıyla eşitlikçi bir doktrin niteliği taşımaktadır. Şunu da eklemek gerekir ki tam ve tutarlı bir felsefe teşkil eden yalnız komünizmdir. Evrenin toptan ve düzenli bir açıklamasını yapan sadece odur. Faşizm de aynı toptanlığı amaç gütmekle beraber bunu sağlayamamaktadır. Daha doğrusu ancak belirsiz ve bulanık bir biçimde sağlamaktadır. Faşizm, Karl Marx'a denk bir kişiden ve onun doktrini etrafında gelişen fikir akımından yoksundur. Marksizm aynı anda hem felsefe hem mantık, hem düşünce çerçevesi hem düşünce sistemi olarak faşizmde mevcut bulunmayan bir fikir zenginliğine sahiptir. Rosenberg'in ırk ve kanla ilgili hikayeleri karışık, karanlık ve belirsiz niteliktedir. Mussolini'nin devlet, korporasyonlar ve otorite hakkındaki teorileri kısa ve bağlantıdan yoksundur. Bir faşist felsefe, faşist doktrin mevcut değildir. Sadece aralarında sıkı bir bağlantı olmayan ve fazla tutarlı göstermeyen bir takım efsaneler, eğilimler ve özlemler mevcuttur. Gerçekten faşizmin akıl dışının ve içgüdünün üstünlüğünü açıkça ileri sürmesine karşılık, komünizm aklın ve bilimin egemenliğini ilan etmekte, hatta çoğu zaman aşırı bir bilimcilik havasına bürünmektedir. Böyle bir tutum, dar görüşlülüğe yol açmakla beraber bu akılsız çırakların sebep olduğu bir bozulmadır. Temel doktrin çok daha zengin ve güçlüdür. Sosyal bakımdan komünist partileri proletaryanın burjuvazi iktidarını devirme araçları, faşist partileri de burjuva sınıflarının kendi iktidarlarını koruma ve bunu proletaryanın eline düşmekten kurtarma araçları olarak tanımlamak pek yeterli değildir.